Ayrım 24. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 278. Peter Fungabeira başını üzgün üzgün iki yana salladı. Maalesef hayır. En iyi yol o olmasına rağmen Amerika ve İngiltere izin vermez. Hayır, benim buna da cevabım Tungata Zebive. Ben ülkeyi ele geçirince o tekrar ortaya çıkacak. Hemen hemen bir mucize gibi geri gelecek. Ölümden dönecek. Matabele kabilesi sevinçten çılgına dönecek. Onun peşinden gidecekler. Ona tapacaklar. Ben de onu kendime başkan yardımcısı yapacağım.
Senden nefret ediyor. Onu mahvettin. Serbest bıraktığın anda öcünü almaya kalkacaktır.
Hayır, Peter başını iki yana sallıyordu. Onu size yollayacağım. Sizin zor durumlar için özel klinikleriniz var değil mi? Akıl hastaları orada ilaçlarla tedavi görüyorlar. Başka teknikler de kullanılıyor. O hastaları tekrar mantıklı hale getirebilmek için. Bu sefer Rus gülmesini tutamadı. Kendine bir vodka daha doldurdu. İçin için gülerken sarsılıyordu. Peter'e baktığında o solgun gözlerde ilk defa saygı vardı.
''Şerefine içiyorum, Zimbabwe Mono Matapazı, 1000 yıl saltanat süresin.''
Bardağını bıraktı, çayıra doğru baktı. Bir zebra sürüsü ilerideki su başına gelmiş, su içiyorlardı. Korkak ve sinirliydiler. Aslanlar pusu kurardı çünkü genellikle su başlarında. Sonunda diz boyu suya girdiler, dudaklarını hep birlikte suya daldırdılar. Az sonra içlerinden yaşlı bir erkek homurdandı. Hepsi birlikte dört nala uzaklaştılar.
''Sözünü ettiğin tedavi pek katı bir şeydir.'' dedi Albay Bukharin. Gözleri zebra sürüsünü izliyordu. ''Bazı hastalar sağ çıkmaz o tedaviden. Çıkanlar da değişir.''
''Zihinleri bozulur.'' diye tamamladı Peter.
''Basit anlamda evet.''
''Bana onun vücudu lazım, beyni değil. Ben bir kukla istiyorum, bir insan değil.''
''Bunu sağlayabiliriz. Ne zaman yollayacaksın onu bize?''
''Önce elmaslar.'' dedi Peter.
''Elbette, önce elmaslar. Ne kadar sürer?''
Peter omuzlarını kaldırdı. ''Fazla sürmez.''
''Hazır olduğun zaman sana bir doktor yollarım. Yanında gerekli ilaçlarla. Tungata Zebive'yi fil dişini yolladığın yoldan çıkarırız.'' Uçakla Dar es Salaam'a, oradan da bizim şileplerden biriyle Odessa'ya.
Kabul.
Buraya yakın bir yerde demiştin değil mi? Onu görmek isterim.
Akıllıca bir davranış olur mu?
Lütfen suyuma git.
Albay Bukhari'nin ağzından çıkınca bu bir rica değil, bir emir oluyordu. Tungata Zebive öğlen güneşi altında ayakta duruyordu. Beyaza badana edilmiş güneş ışınlarını yakalayıp kocaman bir ayna gibi geri vuran dümdüz bir duvarın karşısındaydı. Güneş doğduğundan beri duruyordu orada. Anadan doğmaydı Tungata, iki yanındaki iki adam gibi. Üçü de öyle zayıftılar ki kaburgaları tane tane görünüyordu. Omurgalarının omurları sırtlarının ortasında bir tesbihin boncukları gibi çıkık çıkık duruyordu. Duvardan yansıyan güneşe karşı Tungata gözlerini iyice kısmış, incecik birer yarık durumuna getirmişti. Ama başının dönmemesi için de tüm dikkatini badanadaki bir noktacığa vermişti. O baş dönmesi iki yanındaki adamları birkaç defa yere yıkmıştı sabahtan beri. Ancak nöbetçilerin kırbaçları ayağa kaldırabilmişti onları tekrar. Şu anda da ayakta dururken sallanıyorlardı.
''Cesaret kardeşlerim!'' diye fısıldadı Tungata sindebe ele dilinde. ''Şona köpeklerinin sizi yenik görmesine izin vermeyin.''
Yıkılmamakta kararlıydı. Duvardaki o minik gamzeye bakıp duruyordu. Bir kurşun deliğiydi orası. Üstüne badana çekilmişti. Her idamdan sonra mutlaka badana ederlerdi. Bu konuya büyük önem verirlerdi.
''Amanzi!'' diye tısladı sağındaki adam. ''Su!''
''Onu düşünme.'' diye emir verdi Tungata ona. ''Konuşma da o konuda, yoksa seni deli eder.''
Sıcaklık duvardan fiziksel ağırlığı olan dalgalar halinde geliyordu.
''Kör oldum.'' diye fısıldadı öteki adam. ''Göremiyorum.''
Beyaz ışık gözlerini kavurmuş, kar körlüğü gibi bir duruma yol açmıştı.
''Şona köpeklerinin iğrenç suratlarından başka görecek bir şey yok zaten.'' dedi Tungata. ''Körlüğüne şükret dostum.''
Birden arkalarında Shona dilinde sert emirler duyuldu, sonra ayak sesleri geldi. Geliyorlar dedi körleşmiş Matabele. Tungata Zebive içinde bir pişmanlık duygusunun kabardığını hissetti. Evet, geliyorlardı sonunda, bu sefer kendisi için. Haftalardır süren tutukluluğunun her gününde idam mangasının ayak seslerini öğle saatinde dinlemiş durmuştu. Bu seferki kendisi içindi. Ölümden korkmuyordu ama içine bir hüzün duygusu yerleşmişti. Korkunç bir kabusu yaşayan halkına yardım edememesi yazıktı. Kadınını bir daha göremeyeceğini düşünmek de üzüyordu onu. Kadını ona çok istediği oğlunu hiçbir zaman doğuramayacaktı. O kadar çok şey vaat eden hayatının meyvesini vermeden sona ermesi acıydı. Çok eskiyi hatırladı. Büyük babasının yanında durmuş mısır tarlalarına bakıyordu. Ani bir fırtınanın harap ettiği mısır tarlalarına. "Onca iş boşa gitti, ne yazık!" demişti büyük babası. Tungata bu sözleri kendi kendine tekrarlarken kaba eller uzandı, onu çekip duvarın önündeki tahta hedefin önüne getirdi. Ellerini tahtalara bağladılar, Tungata gözlerini açtı. Duvardan kurtulduğu için duyduğu sevinç karşısındaki silahlı adamları görünce karardı. Öteki iki çıplak Matabele'yi de duvarın oradan alıp getirdiler. Kör olan dizlerinin üzerine yıkıldı. Yorgunluktan ve korkudan dermanı kesilmişti. Bağırsakları isteği dışında boşalıverdi. Nöbetçiler tiksintiyle güldüler. "Ayağa kalk!" diye emretti Tungata ona sert bir sesle. "Maşo Baner'in gerçek bir evladı gibi ayakta öl!" Adam büyük çabalarla tekrar ayağa kalktı. "Yürü yerine!" diye emretti Tungata. "Biraz solunda." Adam elleriyle yoklayarak ilerledi, hedefi buldu, onu bağladılar. İdam mangasında 10 kişi vardı, başları da 3. Tugay'dan bir yüzbaşıydı. Ağır adımlarla askerlerinin önünden geçti, her birinin tüfeğini kontrol etti. Şona dilinde onlara birkaç espri yaptı, Tungata anlayamadı, adamlar güldüler. Gülüşlerinde arsız bir hava vardı, içki içmiş ya da uyuşturucu almışlar gibi. Daha önce de yapmışlardı bu tür işi. Hoşlarına gittiği belliydi. Tungata savaşta onlar gibi pek çok insan tanımıştı. Şiddet ve kan bir tiryakilik haline gelmişti onlar için. Yüzbaşı sıranın başına geri döndü. Göğüs cebinden ellene ellene hırpalanmış bir kağıt çıkardı. Okurken yanlışlar yapıyor, kelimeleri yanlış telaffuz ediyordu. İngilizcesi pek zor anlaşılır türdendi.
"Devlet ve halk düşmanı olarak mahkum edildiniz," diye okudu. "Düzelmez olarak tanımlandınız. Ölüm emriniz Zimbabwe ve Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı tarafından onaylanarak..."
Tungata Zebive çenesini yukarı kaldırdı, şarkı söylemeye başladı. Sesi derin, tok ve çok güzeldi. Şona yüzbaşının tiz sesini bastırıyordu.
"Köstebekler yerin altındadır."
"Ölü mü onlar?" diye sorar Maşobane kızları.
Matabelelerin eski marşını söylüyordu. Birinci dörtlüğü bitirince iki yanındaki adamlara "Söyleyin!" diye emretti. "Matabele arslanının kükreyişini duysun bu şonalar." Onlar da söylemeye başladılar. "Taşın altından çıkan kara mamba gibi, ölüm sütünü çeliğimizle sağdık." Karşılarında duran yüzbaşı bir emir verdi. Adamları tek kişiymiş gibi sağ ayaklarıyla bir adım attılar ve tüfekleri kaldırdılar. Tungata şarkıyı sürdürüyordu. Onların ta gözlerinin içine bakıyor, meydan okuyordu. Yanındaki iki adam da ondan gelen güçle beslenerek seslerini yükselttiler. İkinci bir emir daha duyuldu. Tüfekler nişan aldı. Askerlerin gözleri gezden baktı. 3 çıplak Matabele güneşin altında şarkı söylemeyi sürdürdüler. Birden bir mucize oldu. Daha başka sesler de gelmeye başladı uzaklardan. Aynı savaş şarkısı söyleniyordu. Geçit töreni meydanının ilerisindeki tutuklu kulübelerinden geliyordu sesler. Yüzlerce tutuklu Matabele de onlarla birlikte söylüyor, onların ölüm anını paylaşıyor, onlara kuvvet ve cesaret veriyordu. Şona yüzbaşı sağ elini havaya kaldırdı. Hayatının son saniyesinde Tungata'nın üzüntüsü birden yok oldu. Yerine büyük bir gurur duygusu geldi. "Erkek bunlar," diye düşündü. "Ben olsam, olmasam da zorbalara karşı koyacaklar bunlar." Yüzbaşı elini hızla aşağıya indirdi. "Ateş!" diye haykırdı. Tüm tüfekler hemen hemen bir anda patladı. Manga'nın askerleri tüfeklerin geri tepmesiyle sallandılar. Patlamanın sesi Tungata'nın kulaklarında öyle çınladı ki elinde olmadan irkildi. Kurşunların yaşayan ete girdiğini kulaklarıyla duydu. Göz ucuyla iki yanındaki adamların çekiçle vurulmuş gibi geriye savrulduklarını gördü. Sonra kayışlarına asılı durumda öne sarktılar. Şarkıları dudaklarında kesiliverdi. Ama Tungata'nın ağzından hala yükseliyor, Tungata dimdik duruyordu. Askerler tüfeklerini indirirken gülüp birbirlerini dürttüler. Büyük bir espriye tanık olmuşlardı sanki. Kulübelerden gelen şarkı sesi ton değiştirmiş bir ağıta dönüşmüştü. Sonunda Tungata'nın sesi de tekledi, durdu. Başını çevirip yanındaki adamlara baktı. Kurşunları onlar paylaşmışlardı, göğüsleri delik deşikti. Sinekler yaralara konmaya başlamışlardı bile. Birden Tungata'nın dizleri bükülür gibi oldu. Kararlılığının tükenmeye başladığını hissetti. Adım adım zorlukla kontrol altına alabildi kendini. Shona yüzbaşı gelip onun karşısına dikildi. İngilizce olarak ''Yaman şakaydı ha'' dedi, ''koca adam seni.'' Sevinçle sırıttı dönüp ''Su getirin'' diye seslendi. Bir asker ona içinde dupduru su bulunan bir kase uzattı. Yüzbaşı kaseyi aldı. Tungata suyun kokusunu alabiliyordu. Bushmenlerin suyu kilometrelerce uzaktan koklayabildiği söylenirdi hep. Ama o bugüne kadar buna pek inanmamıştı. Suyun kokusu taptaze, yeni dilimlenmiş kavun gibiydi. Boğazı spazmodik yutma hareketleriyle kıpırdandı. Reflekstı bu. Gözlerini o kaseden alamıyordu. Yüzbaşı kaseyi kendi dudaklarına kaldırdı. Koca bir yudum aldı. Ağzını çalkalayıp gürültüyle gargara yaptı. Tükürüp Tungata'ya sırıttı. Kaseyi onun suratına uzattı. Yavaşça, bilinçli şekilde eğdi. Sular Tungata'nın ayakları dibine boşaldı. Bacaklarının dize kadar olan kısımlarına sıçradı. Her damla bir buz damlası gibi soğuktu. Tungata'nın vücudunun her hücresi o suya çılgınlık derecesinde özlem duymaktaydı. Yüzbaşı kaseyi iyice baş aşağı edip son damlaları da akıttı. ''Koca adam!'' diye tekrarladı. Dönüp adamlarına bir emir daha aykırdı. Hepsi koşarak uzaklaştılar. Tungata'yı meydanın ortasında sineklerle ve iki cesetle bıraktılar. Güneş batarken onu almaya geldiler. Bileklerindeki bağları kestikleri zaman şiş ellerine yeniden kan giderken istemeyerek inledi. Dizleri üstüne çöktü. Bacakları onu taşımıyordu artık. Askerler onu yarı taşıyarak, yarı sürükleyerek kulübesine götürdüler. O da çırılçıplaktı. Yalnızca bir köşede üzeri açık bir tuvalet kovası vardı. Çamur zeminin üzerinde orta yerde iki de kase duruyordu. Birinde su, ötekinde bir topak mısır unu keki vardı. Aşırı tuzluydu kek. Bunu yemenin acısını yarın susuzlukla ödeyecekti. Ama kuvvetli olması da şarttı. Suyun yarısını içti, kalanını ertesi sabah için bıraktı, yere uzandı. Oluklu saç tavandan gün boyu biriken sıcaklık hala üzerine dökülüyordu. Sabaha doğru soğuktan titreyeceğini de biliyordu. Vücudunun her eklemi ağrıyor, kafası güneşin ve ışığın etkisiyle zonkluyordu. Bir ara kafasının çatlayıp yarılacağından korktu. Dışarıda kampın dikenli tellerinin dışında sırtlan sürüleri önlerine konan şöleni paylaşamayıp kavga etmekteydiler. Duyulan çığlıklar açgözlülüğün tipik örneğiydi. Ara sıra bir kemiğin dişler arasında parçalanma sesiyle noktalanıyordu. Tungata bütün bunlara rağmen uyudu. Şafak vakti sert ayak sesleriyle, haykırılan emirlerle uyandı. Sakladığı suyu hemen yuttu, kendini güçlendirmeye çalıştı. Kovanın üzerine çömeldi. Dün vücudu neredeyse ihanet ediyordu ona. Bugün öyle olmasına izin vermeyecekti. Kapı birden açıldı.
''Çık dışarı matabele köpeği! Çık dışarı kokmuş köpek!''
Onu tekrar duvara götürdüler. Üç çıplak matabele şimdiden orada duruyordu. Duvarın yeniden badana edilmiş olduğunu gördü. Bu işe çok önem veriyorlardı. Duvara 60 santim uzakta yüzünü oraya dönüp durdu. Önündeki gün için kendini çelikleştirmeye çalıştı. Öğle vakti öteki üç adamı vurdular. Bu sefer Tungata onlara şarkıda ön ayak olamamıştı. Uğraşmıştı ama boğazından ses çıkarmayı başaramamıştı. Öğleden sonra bir ara gözlerinde kara ve ışıklı lekeler oynaşmaya başladı. Ama ne zaman bacaklarındaki derman tükenip bağlı bileklerine doğru yıkılsa, yukarı çekilmiş kollarının koltuk altlarında yarattığı acı onu tekrar kendine getiriyordu. Susuzluk dayanılacak gibi değildi. Kafasının içindeki karanlık lekeler giderek daha derinleşti, daha uzun süreli olmaya başladı. Koltuk altlarındaki acı artık onu hayata tümüyle döndüremez oldu. Derken karanlıkların içinden bir ses konuştu.
''Sevgili dostum'' dedi o ses, ''bütün bunlar bana son derecede tatsız geliyor.''
Peter Funga Beran'ın sesi karanlıkları kovaladı, Tungata'ya yeniden güç verdi. Doğrulmaya uğraştı, başını kaldırdı, görüşünü netleştirmeye çalıştı. Peter Funga Beran'ın yüzüne baktı. Nefreti hemen ona yoldaşlık etmeye yetişti. Bu nefrete tüm gücünü ve kuvvetini borçluydu. Peter Funga Beran üniforma ve bere giymişti, değneği sağ elindeydi. Yanında Tungata'nın ömründe görmediği bir beyaz adam vardı. Uzun boylu, ince, yaşlıydı. Kafası yeni tıraş olmuş, yüzünün cildi eski yara izleriyle dolu, gözleri garip, soluk bir maviydi. Tungata bu gözlere bakınca kobraya bakıyormuş gibi bir tiksinti duydu. Adam Tungata'yı doktorların gözlerinde görülebilen bir ilgiyle seyrediyordu. Bu gözlerde acıma ya da benzeri insanca duygular yoktu. Peter yanındaki beyaz adama, ''Ne yazık ki yoldaş bakan Zebive'yi en iyi durumda göremediniz.'' dedi. ''Çok kilo kaybetti ama buradan kaybetmedi.'' Peter Funga Beran değneğinin ucuyla Tungata'nın çıplak erkeklik organlarını havaya kaldırdı. ''Hiç böyle şey gördünüz mü?'' diye sordu adama. Tungata bağlı olduğundan geri çekilemedi. Bu artık küçük düşmenin en son noktasıydı. Adamın bu küstahlığı, özel organlarına öyle bakması, incelemesi...
''Üç insana yeter bunlar.'' dedi Peter alaycı bir hayranlıkla. Tungata gözlerinde alevler tutuşarak sessizce ona baktı.
Rus eliyle sabırsız bir hareket yaptı. Peter başını salladı.
''Haklısınız, vakit kaybediyoruz.''
Kolundaki saate göz attı. Sonra yakında durmakta olan yüzbaşıya döndü. Mangası da yüzbaşının arkasındaydı.
''Tutukluyu kaleye getirin.'' dedi.
Tungata'yı oraya kadar taşımak zorunda kaldılar. Ortadaki kayalık kopyenin üzerinde Peter Funga Beran'ın özel dairesi vardı. Çok yalın döşenmişti ama toprak taban daha yeni süpürülmüş, sular serpilmişti. Peter'le Rus çalışma masası olarak da kullanılan masanın iki yanındaki koltuklara oturmuşlardı. Karşı duvarda onlara dönük bir tahta kerevet duruyordu. Nöbetçiler Tungata'yı getirip oraya oturttular. Tungata onların elini itip dik oturdu. Karşısındaki iki adama öfkeli bakışlarını dikti. Peter yüzbaşıya Shona dilinde bir şeyler söyledi. Kaba dokunmuş gri bir battaniye getirip Tungata'nın omuzlarına örttüler. Bir emir daha. Yüzbaşı elindeki tepsinin içinde bir şişe vodka, bir şişe viski, iki kadeh buz ve suyla tekrar girdi. Tungata suya bakmadı. Tüm iradesini kullandı. Gözlerini Peter Funga Beran'ın yüzünden ayırmamayı başardı.
''Bak böylesi çok daha uygarca.'' dedi Peter. ''Yoldaş bakan Zebive Shona dilini bilmez. Yalnızca ilkel Sindebele lehçesini bilir. O zaman biz de hepimizin bildiği bir dilde konuşalım. İngilizce.''
Vodka ile viskiyi doldurdu. Buz kadehte tıkırdadığı zaman Tungata ürperdi. Ama gözlerini Peter Funga Beran'ın yüzünden ayırmadı.
''Bu bir briefing toplantısı.'' diye açıkladı Peter. ''Konuğumuz Afrika tarihini inceliyor.''
Eliyle beyaz adamı gösteriyordu.
''Bu ülke hakkında yazılan her şeyi okumuş ve hatırlıyor. Beri yandan sen de Kumalo ailesinin çocuğusun Tungata dostum. Matabelelerin eski soyguncu krallarını soyundan geliyorsun. Bu toprağın gerçek sahibi olan Mashona halkını yüzyıllarca soyan, korkutan insanların soyundan.'' Bu nedenle şimdi size anlatacaklarımı ikiniz de biliyor olabilirsiniz. Eğer biliyorsanız hoşgörü göstermenizi rica ederim.
Viskisini yudumladı. Karşısındakilerin ikisi de ne konuştu ne kıpırdadı.
150 yıl geriye gitmemiz gerek dedi Peter. Zulu kralı Chaka'nın en sevdiği genç komutanlarından birinin savaş ganimetlerini kralına getirmeyi reddettiği zaman...
Bu adamın adı Mzili Kazi'ydi. Kumalo ailesinden Maşobane oğullarındandı. Zuluların bir kolu yani. Tarih onu ilk Matabele kralı olarak anacaktı. Bu arada söyleyeyim, bu adam kuracağı kabileye örnek olmuş biriydi. Soymanın, yağmalamanın, eziyet etmenin ustasıydı. Ünlü bir katildi. Beri yandan hırsız da. Kendi kralından çalmıştı bir kere. Ganimetin krala düşen payını vermemişti. Üstelik Mzili Kazi korkaktı. Çünkü kral Çaka onu cezalandırmak üzere çağırttığında o kaçtı. Peter Tungata'ya gülümsedi. Katil, hırsız ve korkak. Böyle bir insandı Mzili Kazi. Matabelelerin babası. İşte bu tanım o günden bugüne kabilenin her üyesi için geçerli oldu. Katil, hırsız, korkak. Bu hakaretleri zevkle tekrarlıyordu. Tungata ateş saçan gözlerle onun yüzüne bakmaktaydı. Sonunda bu üstün niteliklere sahip adam yanına birkaç hain Zulu daha takıp kuzeye doğru kaçtı. Yoluna çıkan daha zayıf kabilelerin başına bela oldu. Sürülerini ve genç kadınlarını çaldı. Büyük bir katliam oldu. Matabele bıçakları altında 1 milyon masum insanın ruhunu teslim ettiği söylendi. Mzili Kazi geçtiği yerlerde kuru kafalarla, yakılmış köylerle dolu bomboş bir alan bıraktı. Kıtanın kuzeyine doğru kasa kavura ilerlerken sonunda kendisinden daha kana susamış, daha gaddar bir grupla karşılaştı. Beyaz adamlarla, Boerlerle. Onlar Mzili Kazi'nin ünlü savaşçılarını kuduz köpekler gibi vurdular. O zaman korkak Mzili Kazi yine kuzeye doğru kaçtı. Peter bardağındaki buzları yavaşça salladı. Bu ses Tungata'nın gözlerini kırpıştırmasına yol açtı. Ama bardağa yine de bakmadı. Atak Mzili Kazi Limpopo nehrini geçti. Karşısına otları tatlı, manzarası güzel bir diyar çıktı. Burada yumuşak huylu, doğayı seven insanlar yaşıyordu. Büyük taş kentler yaratmış bir uygarlığın çocuklarıydılar. Bu insanlara Mzili Kazi, pislik yiyenler diye isim taktı, onları kendi sürüsü olarak değerlendirdi. Gerçekten sürü muamelesi etti onlara, zevk olsun diye öldürdü, kendi savaşçılarına esir sağlamak için besledi. Maşonaların genç kadınları eğer üretkenlerse yeni savaşçılar doğurtmak amacıyla kullanıldı. Ama bunları zaten biliyorsunuz. Beyaz adam, ana hatlarını biliyorum, evet dedi. Ama sizin bu yorumunuzu bilmiyordum. Buradan da anlaşılıyor ki tarih dediğimiz şey aslında galiplerin propagandasından ibaret bir şey. Peter güldü. Bu sözü daha önce duymamıştım dedi. Ama doğru. Şimdi de son galipler bizleriz. Yani Shonalar. Demek ki tarihi yeniden yazma zamanı geldi. Devam et dedi beyaz adam. Sözlerini eğitici buluyorum. Pekala, beyazların takvimiyle 1868 yılında Mzili Kazi, şişko, sefahate düşkün, hastalıklı kral nihayet öldü. Adamlarının cesedi gömmeden önce Matabele Land'ın sıcağında tam 56 gün bekletmiş olmaları ilginçtir. Sonunda öyle kokmuş ki hayattaykenki kokusuna ulaşmış. Bu da Matabelelerin bir başka çekici yanıdır. Tungata'nın itiraz etmesini bekledi. Etmeyince devam etti. Yerine oğullarından Loben Gula geçti. Rüzgar kadar hızlı giden anlamına geliyor. Babası kadar şişman, hilekar ve kana susamış biriydi. Ama Matabelelerin başına geçer geçmez dikilen iki fide sonradan büyüyecek, şişman Kumalo kralını yere vuracaktı. Usta hikayeciler gibi durakladı. Anlattıklarının etkisini arttırmaya çalıştı. Sonra tek parmağını havaya kaldırdı. Birincisi, yağmaladığı toprakların güneyinde beyaz adamlar ıssız bir kopyenin yanında pırıl pırıl bir çakıl buldular. İkincisi de kuzeydeki uzak bir adada sağlıksız bir genç beyaz, zayıf ciğerlerini güçlendirmek amacıyla bir gemiye binip güneye doğru yol almaya başladı. Kopya kısa zamanda beyaz karıncalar tarafından kazıldı, 1 mil boyunda 400 kadem derinliğinde bir çukur açıldı. Beyaz adamlar oraya Kimberley dediler. Orayı yerli kabilelerden çalan İngiliz Dışişleri Bakanı'nın adıydı bu. Sağlıksız genç beyazın adı Cecil John Rhodes'du. Matabele kralından bile gaddar, hain ve kurnaz olduğunu kısa zamanda kanıtladı.
Kopyenin parlak taşlarını keşfetmiş olan öteki beyaz adamları bir lokmada yalayıp yuttu. Korkuttu, tehdit etti, rüşvet verdi, hile yaptı. Sonunda hepsini kendisi ele geçirdi. Dünyanın en zengin adamı oldu. Ama bu parlak çakılların kazanılabilmesi için on binlerce insanın çalışması gerekiyordu. Yapılacak ağır iş çıkınca nereye bakar beyaz Afrikalı?
Peter kıkır kıkır güldü. Laf olsun diye sordu. Bu soruyu cevapsız bıraktı.
Cecil Rhodes, siyah adamın ömrünün 3 yılına karşılık basit tayın, ucuz bir tüfek, birkaç da kuruş teklif etti. Saf siyahlar bu ücretleri kabul ettiler. Patronlarını kat kat milyoner ettiler.
Kimberley'e gelen siyahların arasında Matabelelerin genç Amodo dağları da vardı. Onları oraya Lobengula yollamıştı.
Size Lobengula'nın hırsız olduğunu söylemiş miydim? Bu adamlara verdiği emir parlak çakılları çalıp gelirken geri getirmekti. On binlerce Matabele güneye doğru yola koyulup elmas işçisi olarak çalıştı ve döndüklerinde yanlarında elmas götürdüler. Seçtikleri elmaslar en büyük, en parlak olanlarıydı. Yıkama ve işleme süreci içinde en çok dikkati çekenlerdi.
''Kaç elması mı diyorsunuz?''
Polisin yakaladığı bir Matabele toplam 348 kratlık, yani o zamanın fiyatıyla 3000 sterlin değerinde elmasları yutmuştu. Bugüne vursak 300 bin eder. Bir başkası bacağını yarmış, kaslarının arasına 200 kratlık bir tek elmas sokup dikmişti.
Peter omuzlarını kaldırdı.
Bugünkü değer ne kadardır Tanrı bilir. Belki 2 milyon sterlin.
Yaşlı beyaz adam o ana kadar kayıtsız, hatta ilgisiz bir tavırla dinlerken bu söz üzerine öne eğildi. Başını çevirmiş Peter Fungabera'nın dudaklarına bakıyordu.
Beyaz polislerin yakaladıklarıydı onlar, ama on binlerce Matabele de hiç yakalanmadan gidiyordu. Unutmayın ki kazıların ilk günlerinde siyah işçiler üzerinde hemen hemen hiçbir kontrol yoktu. Canları istediği gibi gidip gelirlerdi. Bazısı bir hafta çalışır gider, bazısı bir yıl çalışırdı. Ama gittikleri zaman o parlak çakıllar da onlarla birlikte gitti. Saçlarında, yeni çizmelerinin topuklarında, ağızlarında, karınlarında, anüslerinde, kadınlarının vajinalarında... Binlerce kratlık elmas gitti oradan kuzeye.
Tabii bu böyle devam edemezdi. Rhodes sonunda bir kontrol sistemi getirdi. İşçiler 3 yıllık anlaşmaları boyunca dikenli telle çevrili bir yerde kilit altında tutuldular. Gitmeden önce anadan doğma soyuluyor, 10 gün boyunca karantina kulübelerinde gözlem altına alınıyorlardı. Bu süre içinde başları ve vücut tüyleri tıraş ediliyor, beyaz doktorlar vücutlarını muayene ediyor, yeni yara gibi görünen yerleri inceliyor, gerekirse neşterle tekrar açıyorlardı. Onlara bol bol Hint yağı içiriliyordu. Tuvalet çukurlarına ince delikli tel süzgeçler takılmıştı. Dışkıları yıkanarak akıtılıyordu aşağıya. Ama Matabeleler usta hırsızlardı. Yine de taşlarını oradan çıkarmanın yollarını buldular. Artık kuzeye doğru akan elmas ırmağı incelmiş, cılız bir suya dönüşmüştü. Ama hala yukarıya, Lobengula'ya ulaşmayı başarıyordu.
Ne kadar elmas diye soracaksınız yine, ancak tahmin yürütebiliriz. Bazo, yani Balta adlı bir Matabele vardı. Kimberley'den ayrılırken beline elmaslardan bir kuşak sarmıştı. Gandang'ın oğlu Bazo'yu duymuşsundur sevgili Tungata. Senin büyük dedendi o. Ün salmış, korku salmış bir Matabele Indunasıydı. Saldırıları sırasında yüzlerce savunmasız Mashona'yı kılıçtan geçirmişti. Efsaneye göre götürüp Lobengula'nın önüne serdiği elmas kemerin ağırlığı 10 deve kuşu yumurtasına eşitti. Bir tek deve kuşu yumurtası yaklaşık 1 düzine tavuk yumurtası kadar olduğuna göre efsanenin abartma payını çıksak bile bugünün enflasyon parasıyla 5 milyon sterlinlik bir servetten fazla demektir.
24. Ayrımın sonu. Sayfa 290.